Ayrım 11. Ateşte sema durmak. Ali Yıldırım. Sayfa 129. Ozanlar anıtı yıkılıyor. Oteli kuşatan dinci gericilerin sayıları giderek artıyor. Devlet dairelerinin, iş yerlerinin kapanmasıyla buralardan çıkan gericiler de gelip kuşatmada yerlerini alıyorlar. Kalabalıktan tiz bir sesle bağırıyorlar. Tekbir diye. Sonra ya Allah Bismillah Allahu Ekber. Sonra Sivas Azize mezar olacak. Sonra kafirlere ölüm sloganları. Hala polis gericileri sokağın başında tutuyor. Otele 40-45 metre uzakta. Fakat sokağın diğer başına da gericiler yığınak yapıyorlar bu kez. Dinsizlere ölüm diye bağırıyorlar. Kafirlere ölüm. Şimdilik 3 istekleri var. Pir Sultan anıtı kaldırılacak, şenlikler iptal edilecek, Aziz Nesin ve arkadaşları Sivas'ı terk edecek. Yani kendilerinden başkalarına tahammülleri yok. Bu istekler de belediye hoparlörlerinden duyuruluyor. Gerici kalabalığın formüle ettiği şeyler değil bunlar. Olayı planlayıp programlayanlarca formüle edildiği, istem haline, hedef haline getirildiği anlaşılıyor. Belediye Başkanı Temel Karamollaoğlu, İçişleri Bakanı Gazioğlu ile konuşuyor ve ona puta karşı olduklarını, göstericilerin Pir Sultan anıtını istemediğini, olayların anıt nedeniyle ortaya çıktığını, olayların yatışması için anıtın kaldırılması gerektiğini söylüyor. İçişleri Bakanı, Refahlı Başkan'ın her isteğini valiye talimat olarak iletiyor. İçişleri Bakanı da Refahlı Başkan'ın putu kaldırma isteğine katılıyor. Bunun üzerine Sivas Valisi Karabilgin bir gün önce dikilen anıtın kaldırılması yönünde emir veriyor. Ozanlar anıtı yerinden sökülsün ve belediye garajına konulsun. Dinci gericiler ilk tavizi koparıyorlar. Bu taviz iştahlarını kabartıyor. Kan istiyorlar, can istiyorlar. Vali Karabilgin, belediye başkanı beni aradı. Topluluğun tepkisinin kültür merkezi önündeki ozanlar anıtına olduğunu, anıt kaldırılırsa topluluğun dağılabileceğini söyledi. Aynı düşünceyi emniyet müdürü de paylaşıyordu. Ben önce sakıncalı buldum. Ancak benim için önemli olan artık anıt değil, oteldeki insanların can güvenliği içinde kenti terk etmelerini sağlamaktı. Anıtın oradan çıkartılması talimatını verdik. Vilayetin önünden depoya kaldırılacaktı. Fakat çılgın kalabalık anıtı indirdi, araçtan parçaladı ve yaktı diyor. Vali ne kadar da saf görünüyor. Sanki orası Sivas değil, sanki gösterici diye nitelediği katillerin karakterini, amaçlarını bilmiyor. Bir taviz verildiğinde onu yeni istemlerin izleyeceğini. Valinin saflığı değil söz konusu olan, devletin gerici dincilerle iç içe geçmişliği. Olayı vahim kılan da bu. Cumhurbaşkanı Demirel valiyi arıyor ve aman vali bey halka zarar gelmesin diyor. Halka yani katillere. Cumhurbaşkanı katillerin incitilmemesini istiyor validen. Valinin saflığı mazur hale geliyor. Ozanlar anıtı yıkılıyor. Polisin olay tutanağına şöyle yansıyor bu taviz. Saat 19'da yine topluluğu yatıştırmak maksadıyla topluluğun talepleri doğrultusunda Pir Sultan Abdal Şenliği programının iptal edildiği söylenilmiş, topluluk yine dağıtılamamıştır. Bu defa topluluk ozanlar anıtının yerinden kaldırılmasını talep etmiş, bu talepleri valilikçe uygun görülerek heykel yerinden kaldırılmış, belediyeye ait bir araçla belediye garajına götürülmek üzere vilayet önündeki parkın ön tarafına getirilmiş, maksat topluluğun heykeli görerek dikkatlerin o noktaya çevrilmesi ve heykele doğru gitmesini sağlamak, bu suretle otel önünden belirli bir grubun uzaklaşma imkanını yaratmak olmuştur. Fakat heykeli araba üzerinde parkın ön tarafında gören kalabalık bizim arzu etmiş olduğumuz bir şekilde heykele doğru dağılmamış, arka taraflardan 15-20 kişilik bir grup heykele doğru koşarak arabanın üzerindeki heykeli aşağı indirmişler ve plastik alaşımdan yapılan tahminen 1,5 metrelik heykeli sürükleyerek toplumun içinden geçirmek suretiyle arkadan da ittirerek otelin önünde bulunan polis zincirini yararak ön tarafa kadar getirmişlerdir. Polis zincirinin kırılmasından yararlanan grup, içerisindeki bazı kişiler yan yatmış heykelin üzerine çıkıp atlamak suretiyle otele karşı taşlı tecavüzlerini otelin önünde bulunan 3 adet arabaya yöneltmişler ve arabalarda ağır hasar meydana getirmişlerdir. Bu heykelin ön tarafa getirilmesi sonucu topluluğun otele doğru ilerlemesine mani olan polis zincirinin kırılması neticesi son derecede zor durumlarda kalınmış ve copla zor kullanılmışsa da topluluk daha geriye itilememiştir. Slogan atarak azgınlaşan topluluk heykele saldırarak sağını solunu kırmaya başlamış, hatta bu sırada başlarını heykele vurmak suretiyle kendilerini de yaralamışlardır. Şenliklerin iptal edildiği bildiriliyor kalabalığa, yetmiyor. Ozanlar anıtı sökülüp getiriliyor, yetmiyor. Kan istiyorlar, can istiyorlar. Anıt belediye kepçesiyle sökülüyor, hükümet meydanının önünde parçalanıyor, ipler bağlanarak yerlerde sürükleniyor ve en sonunda otelin tam önüne getirilip yakılıyor. Halkımıza saygı ile duyurulur anonsu devam ediyor. Heykelin sökülüşü, parçalanışı, sürüklenişi, yakılışı naklen yayından duyuruluyor. Naklen yayından heykelin kaldırıldığı, şenliklerin iptal edildiği, etkinlik için şehre gelenlerin şehri derhal terk edecekleri belediye kanalı ile an be an iletiliyor. Yeniden, yeniden sayısız anonsla, yeniden, yeniden kalabalığı daha da azdırmak için. Sivas polisinin olay tutanağında topluluk üzerinde etkili olur gerekçesiyle Refahlı Belediye Başkanı ile Büyük Birlik Partisi Başkanı'nın konuşma yapmalarının sağlandığı yazıyor. Devlet şeriatçı ve ırkçıları getirip konuşturuyor Madımak Oteli'nin önünde. Bu şahısların konuşmalarının topluluğun dağılmasına değil de daha da azgınlaşmasına yarayacağını anlamamak için aptal olmak gerekiyor. Anlamıyorlar. Refahlı Karamollaoğlu konuşuyor. Alkışlarla karşılanan konuşması parça parça kuşatma altındaki otele dek ulaşıyor. Refahlı Başkan polis için yatıştırma konuşması yapıyor. Her cümlesi alkışlarla kesiliyor. Saldırgan, faşist güruhu azdıran, daha tahrik eden bir konuşma bu. Refahlı Başkan yaptığı bu tahrik konuşmasını hiç hatırlamayacak. Ne söylediğini hiç bilmeyecek. Fakat konuşma yapmayı devlet istedi benden diyor. Otel civarında toplanan kalabalığı yine kendilerini teskin edici sözler söyleyerek dağılmaya çağırdım. Bütün bunları Sayın Vali ve Emniyet Müdürü'nün talepleriyle yaptım. Bunları yaparken İl Emniyet Müdürü de benimle beraberdi. Dolayısıyla hadiseleri önlemek yönündeki çabalarıma bütün şehir halkının yanında askeri ve mülki erkanla Emniyet Müdürü dahil bölgedeki asayiş güçleri de yakından tanık olmuşlardır. Pes doğrusu. Katil sürüsü can almak için dişlerini bileğliyor ve devlet onları sözlerle sakinleştirmeye çalışıyor. Ne güzel devlet, ne müşfik devlet. Vatandaşa zarar vermekten kaçınıyor. Katillere zarar vermemeye uğraşıyor. Otelin içindekiler, onlar bunları çoktan hak etmişler. Belediye başkanı mülki erkanla birlikte alkışlar arasında ne konuşuyor? Kuşatma otelinde taş yağmuru altında bölük bölük canlara sözleri ulaşıyor Refahlı Başkan'ın. Cafer Aydın'ın duydukları, taş yağmurunun seyreldiği ender zaman aralıklarında koridorlara açılan kapıları açıp bir şeyler yakalamaya çalışıyorduk. Bir ara artık herkesçe bilinen belediye başkanının konuşmasına tanık olduk. Sizlere söz veriyorum diyordu. Etkinlikler yasaklanacak, bir daha da yapılmayacak. İşte heykeli de getirtiyorum. 12 Eylül sonrasını biliyorsunuz. İçlerinizde yargılanan, işkence görenler oldu. Burada da öyle olabilir. Dağılan filan yolcu... Bir dakika, ay. Ben okuyorum. Dağılın filan yollu sözler ediyordu. Sesi sevecendi. Korkusu yapanın yanında kalmayacağındandı. Bize aldırdığı yoktu. Ya da biz öyle anlamıştık. Bu arada Kültür Sarayı önündeki Ozanlar anıtı yerinden sökülmüş, belediyeye ait bir arabayla meydana getiriliyormuş. Bir ara Zerrin Taşpınar, yahu sokaktan çocuk sesleri geliyor, bu da nesi diyor. Meğer Kur'an kursu öğrencileri takviye kuvvet olarak meydana getirilmiş, ola ki katliamdan kurtulanlara karşı kullanılsın diye. Başkanın konuşması anıtın yıkılmasından önceye rastlıyor. Kalabalığa müjde veriyor sanki. İçişleri Bakanı valiye talimat verdi. Biz de yıkıp getirtiyoruz heykeli buraya, önünüze. Yıkıp getiriyoruz işte. Başkan müjde veriyor. Başkan söz veriyor. Kalabalık sokak başındaki polis kordonunu zorluyor. Kordon henüz kopmamış. Başkan konuşuyor. Onu alkışlayan güruh taşlamaya birkaç saniye de olsa ara vermek zorunda kalıyor. Zerrin Taşpınar anlatıyor başkanın sakinleştirici konuşmasını. Ara ara odaları kontrol ediyorduk. Yani taş camla birlikte bir şey atılır yanar falan diye. Ondan sonraki saatler hep lobide onların o çığlıkları, haykırmaları, bağırışları, taş sesleriyle geçti. Ben kendimi hep sakin olarak düşünüyorum. Yalnız belediye başkanının Temel Karamollaoğlu'nun konuşmasını Lütfiye'nin çekil taş gelecek yaralanacaksın diye bağırmasına karşı pencereye odanın ortasına dek geldim. Camlar kırıktı zaten. Başkanın konuşmalarını dinledim. Biz Sivaslılar olarak güya yatıştırmaya gelmiş, bir dereceye kadar görevimizi yaptık. İşte şimdi dağılın ama bu dağılının arkasından şunu söyledi. Hep bunları ifademde de belli ettim. 1980'i unutmayın. Orada iki arkadaşımız tutuklandı ve 10-15 sene yattı. Hiç kimse sahip çıkmadı. Bu söyleyişte bana şöyle bir duygu geliyor düşündükçe. Ferdi hareketler yapmayın. Bu tip olaylarda birkaç kişi tutuklanıyor, onlar da ceremeyi çekiyor gibi. Kesinlikle onlara bu ayıptır, günahtır, bunlar konuklarımızdır filan değil. Biz görevimizi yaptık bir dereceye kadar. Bunun altını ısrarla çiziyorum. Tam yaptık demiyor, bir dereceye kadar diyor. Size söz veriyorum dedi. Bunlar bu geceye kadar buradan, Sivas'tan uzaklaştırılmış olacak, gönderilmiş olacak. İkincisi heykel yıkılacak, üçüncüsü bu Pir Sultan şenlikleri tamamen iptal edilecek. Daha çok konuştu, konuşması alkışlarla kesildi. Arada bir dağılın diyor, hani ona bunu dağıt demişler ya, o şekilde bir dağılın. Lütfi Kaleni'nin duydukları parça parça ama kesinlikle sakinleştirici bir sözden ulaşmıyor kulağına. Kalabalık, taşkın, kan istiyor. Belediye başkanının sözde yatıştırıcı konuşmasını duyuyoruz. Alkış alıyor. Bu nasıl bir yatıştırıcı konuşma ki? Yatıştırıcı sözlerini toparlarsak şu sonuç çıkıyor. Amaca ulaşılmıştır, dağılın artık. Ve başkan gidiyor. Kalabalık dağılmıyor, mevzileniyor. Yerden, karşı binaların pencerelerinden taş atmaya başlıyor. Bizler lobiden uzaklaşıyoruz. Merdiven boşluğunda toplaşıyoruz. Perde gerisinden gözetliyoruz. Cem anlatıyor. Dışarıdan, megafondan sesler geliyordu. Biz üçüncü katın en solunda caddeyi gören bir odadan ne olup bittiğine bir bakalım dedik. O da en dip tarafta, kapı açık, kilitli değil. İlhan Cem'le, Ali Rıza'yla. O arada belediye başkanı konuştu. İstediklerinizi elde ettik. Ne istiyorsanız yapacağız türünden sözler. Tabii tamamını duyamıyorsun ama bazı şeyler ulaşıyor. Konuşmanın tümünü duymak mümkün değil. Alkışlar, sloganlar sesi bastırıyor. Ali Balkız ise belediye başkanı provokatördü diyor. Otelde bulunduğumuz yerden belediye başkanının konuşmalarını ve belediye anonsundan halka yapılan genel anonsları ve telsiz konuşmalarını rahatlıkla dinleyebiliyorduk. Belediye başkanı güya halkı yatıştırarak onların dağılmalarını sağlayacak. Söze şöyle başlıyordu. Müslüman kardeşlerim, gazanız mübarek olsun. Bu açıkça desteğin ifadesi değil midir? Belediye başkanı bir provokatördü. Refahlı başkan oradan ayrılmadan belediye kepçesiyle sökülen ozanlar anıtı ipler bağlanarak sürükleniyor ve getirilip otelin 3-5 metre uzağına, otelin tam önüne konuluyor. İşte ipler de tam bu noktada koptu diyor Koç Yiğit. Anıtla birlikte dinci gericiler de kordonu yarıp otelin tam önüne geliyorlar. Otel ile şeriatçı güruh arasında 3-5 tane polis var. Ali Rıza anlatıyor. 7'ye doğru anıtı nihayet otelin önüne getirdiler. Anıt ile otel arasında iki araba vardı. Ali Çağan'la Arif Sağan arabaları. Anıtla birlikte gericiler de geldiler otele. Önce anıtı yaktılar. Sonra da bu iki arabayı. Yakma olayından önce anıtla birlikte gelen gericilerden bazıları içeriye hücum ettiler. Bazı faşistler gelip bize saldırmak, barikatı aşmak istediler. Gelenlerin kafalarına ellerimizde ne varsa onunla vuruyoruz. Erdal'ın vurduğu geri çekilmek zorunda kalıyor. Atılan bir taş Erdal'ın ayağını yaralıyor. Barikatın başında Uğur, Asaf, Erdal'ın ayağını sarıyoruz. Erdal yok bir şey diyor. Ben üst katlara çıkıp etrafa bir daha bakmak istiyorum. Genç semahçı Ertan üst katlarla alt kat arasında dolaşıyor, koşuşturuyor. Koray konuşmaya başladı. Bunlar kim, bizi öldürürler mi diye. Serdar, saçmalama Koray diyor. O sıralarda Hasret Gültekin Asaf'ın mızıkasını getirdi. Mızıka çaldı bize. Henüz korkutucu olaylar yaşanmıyor. Tüm kızlar, yaşlılar üst katta. Erdal Ayrancı aşağıda, yarım merdivenin başına kurulan barikatta. Sakallı o, ben tanımıyorum. Otel müdürü sanıyorum. Erdal Ayrancı, sakin olun. Erkekler merdivenlere dizilsin. Ellerinize bir şey alın diyor. Devamlı ne yapılması gerektiğini söylüyor. Rıza ay doğmuş, asma katta naklen ne anlatırsa, üç tane polis geldi, ilerliyorlar. Polis onları geriletiyor. Bir polis geri gitti gibi. Adım adım ben yukarıdaki arkadaşlara iletiyorum. Biz de hareketlendik. Otelin içinde yüz yüze bir çarpışmaya göre hazırlanıyoruz. Sopalar, demir kül tablaları, sandalye bacakları. Bir kız arkadaş, ben de dövüşeceğim, kadınım diye güçsüz olduğumu sanmayın diyor. Eline bir sandalye bacağı alıyor. Kızların olduğu üst kattayım. Karşı binanın çatıları olduğu gibi adam dolu. Sürekli oradan kiremit atıyorlar. Taş atanlar yumrukları sıkılı, işaret parmağı ile serçe parmakları kalkık şekilde işaret yapıyorlar. Boş bulduğumuz tüm kovaları su ile doldurup merdivenlere koyduk. Yangın tüplerini topladık birinci kata. Espriler yapılıyor. Hala Sait arkadaşımız elinde silah olan polisle şakalaşıyor. Silahını bana ver diyor. Saldırdıklarında kullanacak mısın diyor. Sait soruyor ortalığa. Acaba otel sigortalı mıydı? Çok cam kırıldı, çok hasar var. Erdal Ayrancı da katılıyor şakaya. Üzülme koçum diyor, sigortalı. O arada kız arkadaşlar su istediler benden. Aşağı indim. Erdal Ayrancı'ya su var mı diye yukarıdan istiyorlar dedim. Bir pet su aldım. Erdal Ayrancı'yı otel sahibi sanıyorum. O, bir tane alınır mı? Satın mı alıyorsun? Ne o? Doldur koliyle götür diyor. Suları doldurdum koliye. Orada dilim dilim ekmekler var. Kızlar da istemişti. Yukarıya götürdüm. Kızlar suları aldı, ekmeği paylaştılar. Aşağıda Hasret Gültekin insanların adını yazıyor bir kağıda. Benimkini de yazdı. Belediye başkanının sözlerini duydum. İstekleriniz yerine getirilmiştir. Şenlikler iptal edilmiştir. Gazanız mübarek olsun. Tamam artık. İstedikleriniz yerine geldi. Lütfen rica ediyoruz falan diyor. Güneş batmıştı. Fakat ortalık henüz karanlık değil. Bizde korku falan yok. Gelirlerse çatışırız diyoruz. Merdiven en fazla 3 kişi alabilir. Gelir gelmez yıkarız diyoruz. O ara Erdal Ayrancı'dan kurtulup merdivenin aralığından dışarıya baktım. Polislerin ayrı bir şekilde durduklarını gördüm. Yani polisler göstericilerin önünde değildi. Elleri arkada bekliyorlar. Saldırganlar tek tek içeri giriyor, geri çıkıyorlardı. Ali Balkız kaçacak bir yer, çıkış yeri araştırıyor. Yalnız aşağıdakilerin olup bitenden haberi var. Yukarıdakiler ne olup bittiğini tam olarak bilemiyor. Bu çok yanlıştı. Yukarıda Serkan Doğan elinde bir demir çubuk bağırıyordu. Elimdeki demir kırılmadan ölürsem gam yerim. Hep beraber bağırdık. Kırılmadan ölmeyeceğiz. Çatışacağız, elimizdekileri üzerlerinde parçalayacağız ve böyle öleceğiz. O arada televizyonu açmış arkadaşlar. 19 haberlerinde hiç söz edilmemiş yaşadıklarımızdan. Biz şaşırdık tabii. Benim o arada aklıma bir şey geldi. Sait Metin sorduğunda o çember sakallı polis ben bu insanlara ateş edemem demişti. O anda aklıma geldi. Bu adam bu silahı kullanmayacak. Elindeki Kalaşnikov'u. Elinden alıp biz kullanalım diye düşündüm. Yanıma bir arkadaş daha aradım. Muammer Çiçeği gördüm. Ona söyledim. Serdar'a söyledim. O tamam ciğerim dedi. Asaf Koçağ'ın da aynı şeyi düşündüğünü sonradan öğrendim. Ben etrafa bakıyorum birilerini daha bulmak için. Merdivenlerde sürünerek aşağı indim. Bir ara baktım polis silahı dışarı doğrultmuş duruyor. Polis hakkında yanlış mı düşündüm diyorum. Yine de polisten silahı almayı düşünüyorum. Birden polisin yok olduğunu gördüm. Polis kaçtı dediler. O arada bir gericinin bize doğru, barikata doğru hücum ettiğini gördüm. O saldırıyı görünce içime bir korku düştü. Çünkü gözü dönmüş bir biçimde bize saldırıyor. Her şeyi göze alıp. Öndeki polis, Komiser Mehmet elindeki demiri kafalarına savurdu. Merdivenin mermerinden ateş çıkıyordu. Demirin değdiği yerlerden. Saat 19 civarı. Otelin tam önünde ozanlar anıtı, çığlıklar, sloganlar, ulumalar arasında yakılıyor. Oteldekiler hala telsizden duydukları takviye kuvvetleri bekliyorlar. Hidayet Karakuş anlatıyor. Bir köşe oda vardı. Oradan kapıyı aralayarak caddeyi görebiliyorduk. Bir bakışımda bir askeri birliğin koşar adım geldiğini gördüm. Tüfeklerini çapraz tutmuşlardı. Kurtuluş umudum arttı. Aşağı indiğimde Aziz Nesin'in yanına uğradım. O sırada metalik çarpma sesleri geliyordu. Aziz abi, "Bu gürültüler ne?" diye sordu. "Ben düş gücümü çalıştırdım. Sanıyorum saldırganlara karşı polis direniyor. Yeni takviye birliği geldi," dedim. "Gerçekten geldi mi?" dedi. "Biraz önce gördüm abi," dedim. "Ama bu sesler ne?" "Galiba polis kalkanlarına çarpan sopaların, taşların sesi." "Nereden çıkarıyordun bütün bunları?" "Öyle olması gerekiyor diye düşünüyordum. Madem bir saldırı vardı, madem birileri kan dökmeye, can almaya karar vermişti, öyleyse polis yurttaşın can güvenliğini sağlamak için müdahale ediyordu." Biz şairler akıllanmayız. Hep düşlerimiz gerçeğin önünde gider. Meğer benim polis kalkanı sandığım metal sesinin kaynağı otelin alüminyum kasalarının sesleriymiş. Ertesi gün otele eşyalarımızı almaya gittiğimizde kırılan, yamulan, parçalanan kasaları, çerçeveleri görünce güldüm. Acıyla, iğrenerek, utanarak. Aziz abi İnönü'yle konuştuğunu, valiyle görüştüğünü söyledi. Hepsi, "Bekleyin, takviye istendi, yerinizden ayrılmayın," diyorlardı. Oysa saat 13.30'dan taşlı sopalı saldırının başladığı saat 14'e kadar otel boşaltılabilirdi. Dahası onların yürüyüşe geçtikleri an oteli boşaltmak mümkündü. Bizler böyle bir saldırıyı düşümüzde görsek inanmazdık. Bu yüzden bir öngörümüz yoktu. Ya güvenlik güçleri, ya vali, ya hükümet yetkilileri, İçişleri Bakanı, ya Başbakan Yardımcısı İnönü, ya Başbakan neredeydiler? Bir ayaklanma değil miydi bu? Bu ülkede yaşayan herhangi bir yurttaşın düşüncelerini açıklama özgürlüğünü kullanması için savaşlar mı vermek gerekiyordu? Aziz abi odasında bırakıp çıktığımda Aydoğan'ın fenalaştığını gördüm. "Ne oldu Aydoğan, neyin var?" "Bilmiyorum abi, galiba tansiyonum düştü. Kalbimde de bir çarpıntı var." Ellerini tuttum. "Korkma Aydoğan, buradayız, merak etme." "Elimi tut abi." Ellerini tuttum. Melahat alnını ovuşturuyordu eşinin. İclal konuşuyor, sakinleştirmeye, güven vermeye çalışıyordu. Bir arkadaş, "Aramızda doktor yok mu?" diye sordu. Behçet geldi aklımıza. Aşağı seslendik. Metin Altıok duydu. "Metin, Behçet orada mı? Aydoğan fenalaştı. Bir baksın." Behçet geldi. Başına çömeldi Aydoğan'ın. Yumuşak sesiyle konuştu. Ellerini, bileklerini ovdu. Sonra ayrıldı. Behçet'i son görüşüm oldu bu. Sonuna değin güler yüzlü, sonuna değin Metin durdu. Zaten bekleyenlerde müthiş bir sabırlılık vardı. Behçet de şiiri gibi sakin, ince, aydınlıktı. Ne yazık ki karanlık güçlerin canavarlıklarına kurban gitti. Şimdi düşünüyorum da arka bahçeye bağlanmış kurbanlıklar gibiydik merdivenlerde beklerken hepimiz. Çaresizlik elimizi kolumuzu bağlıyordu. Herkes daha çok kendi katındaydı. Ali Yüce'yi, Asım Bezirci'yi görüyordum. Ama Lütfi Kaleli katından hiç inmiyor muydu? Metin Altıok, Behçet Aysan saldırıyı ilk karşılayan olmaktan çok gelişmeleri ucundan kıyısından izleyebilmek için merdiven başında gençlerin gerisinde duruyorlardı. Otel görevlilerinden ikisi, Kenan'dı biri, ötekinin adını bilmiyorum, bize yardımcı oluyorlardı. Ancak yangın çıkışının anahtarını sordum. "Bilmiyoruz," dediler. Gerçekten bilmiyorlar mıydı acaba? Neden bilmiyorlardı? Sonunda bu çocukların da öldüğünü üzülerek öğrenecektik. Gittikçe artan taş yağmuru dinmezken saatler hızla ilerliyor. Odalardan gelecek cam sesleri büyük bir sessizlikle bekleniyordu. Cafer Aydın anlatıyor. Vakit geçiyor. Yanımızda polisler var. Onların yanına gidip geliyoruz. İki tane polis var. Biri telsiziyle dışarıyla bağ kuruyor. Öbürü de sivil bir polis. Koruma olarak duruyor. Bir işe yaradıkları yok. Sadece dışarıyla konuşuyorlar. Birinde el telsizi var. Birinde Kaleşnikov tüfek var. O kadar. Bu arada ne oluyor diye soruyorum. Ali Balkız'a falan. Takviye geliyor diyor. Nereden geliyor? Kayseri'den, civar illerden geliyormuş. Ben eski askerim. Jandarma subaylığından geldim. Kolay dağıtılacak bir kalabalık. Fakat niçin müdahale edilmiyor diye hayret ediyorum. Sonra bir ara GMC'ler geldi falan dediler. İyi o zaman asker geldiyse, acemi birliği de olsa bu dağıtır diye düşünüyorum. Fakat müdahale yine olmuyor. Kamber Çakır, semahtan sorumlu, gençlerden sorumlu. Barikatın önünde, Madımağı arayan Cumhuriyet'i yanıtlıyor. Binlerce insan saldırıyor. Polis, asker barikatını aşmaya çalışıyorlar. Taşlar atıyorlar. Otelin camları, çerçeveleri kırıldı. Her an içeri girebilirler. Odaları boşalttık. Herkes koridorlarda ve merdivenlerde toplandı. Büyük bir gerginlik yaşanıyor. Otelde elimize ne geçtiyse, masa, sandalye, yatak, onlarla merdivenin başına barikat kurduk. Yazarlardan birini telefona çağırmam mümkün değil. Hepsi barikatın arkasında. Bu tarafa geçebilmeleri için barikatı yıkmak lazım. Bir tek ben kaldım. Telefonlara yanıt vereyim diye. Üst katta gençler, genç kızlar koridorlarda oturuyorlar. Merdivenlerde oturuyorlar. Kendi aralarında konuşmaya çalışıyorlar. Asım Bezirci, Cem'in elindeki yangın söndürme aletini değerlendiriyor, önemini ifade ediyor. Şaka ile karışık. Bunu iyi kullan ha, bu iyi bir silah. Elinden bırakma. Hatta içindeki biterse kafalarına atma şansın da var. İyi bir silah. Elinden bırakma diyor. Metin Altıok'un sürekli sigarası bitiyor. Uğur'dan bafra istiyor. Hangi cebinde sigara yine karıştırdım yerini diyor. Uğur'un bafrasından alıyor. Dışarıda azgın güruh, canların ellerinde demir çubuklar. Bekliyorlar. 11. ayrımın sonu. Sayfa 139.